Ayrım 8.
Ben de oradaydım. Size gümüş para verdi, ufaklık görmedim. İlya İliç şüpheye düştü. Acaba Tarantiev mi aldı diye düşündü. Yok yok, alsaydı gümüş parayı alırdı. Peki yiyecek hiçbir şey kalmamış mı? Hiçbir şey. Belki dünden bir parça jambon kalmıştır. Anise'ye sorayım, varsa getireyim mi? Ne varsa getir. Ama nasıl oluyor da hiç peynir kalmıyor anlamıyorum. Ne yapalım, kalmamış işte. Zahar çıktı. Oblomov ağır adımlarla düşüne düşüne odanın içinde dolaştı. Kendi kendine sükunetle, evet yapılacak çok şey var diyordu. Mesela planı düşün. Daha çok tarafları eksik. Ama mutlaka biraz peynir kalmış olacaktı canım. Zahar yemiştir, yalan söylüyor. Oblomov masanın üstünü karıştırarak, bozuk paralar buradan nereye gidebilir dedi. 15 dakika sonra Zahar, iki eliyle tuttuğu bir tepsiyle kapıyı iterek içeri girdi. Arkasından kapıyı ayağıyla kapamak isterken ayağı boşa gitti. Bir şarap bardağı, sürahinin kapağı ve bir çörek yere düştü. Oblomov bağırdı. Her adımda bir zararın olacak. Haydi topla şunları. Alık alık ne bakıyorsun? Zahar elinde tepsiyle yerden çöreği almaya yeltendi. Ama iki elinde dolu olduğunu fark ederek durdu. İlya İliç alay etti. Hadi alsana ne duruyorsun? Zahar düşürdüğü şeylere bakarak öfkeyle homurdandı. Hay yere batası çalar. Ama canım yemek vakti kahvaltı etmekte olur mu? Tepsiyi yere koyarak düşenleri topladı. Çöreğin tozlarını üfleyip masanın üstüne koydu. İlya İliç kahvaltıya başladı. Zahar biraz uzağında durmuş, yan yan efendisine bakıyordu. Herhalde söyleyecek bir şey vardı. Ama Oblomov hiç aldırış etmeden yemeye devam ediyordu. Zahar bir iki defa öksürdü, para etmedi. Nihayet çekine çekine ev sahibinin vekili gene haber gönderdi. Müteahhit geldi, daireye bakacakmış. Biliyorsunuz ya, gene o yıkmak meselesi. İlya İliç hiç cevap vermeden yemek yiyordu. Zahar biraz sustu. Sonra daha hafif bir sesle İlya İliç dedi. İlya İliç duymazlıktan geldi. Gelecek hafta çıkmamızı söylüyorlar. Oblomov bir bardak şarap içti, bir şey söylemedi. Zahar geveleyerek ne yapacağız İlya İliç diye mırıldandı. İlya İliç kalkıp Zahar'a doğru yürüyüp sert sert bana bundan söz etmeyeceksin demiştim sana dedi. Zahar geriledi. Oblomov içten bir üzüntüyle Zahar sen ne zehirli bir adamsın. Zahar alındı. Zehirliymişim. Ne diye zehirli olayım? Kimi öldürdüm? Zehirlisin ya. Benim hayatımı zehirliyorsun. Ben zehirli değilim. Öyleyse ne diye bu ev meselesini başıma kakıp duruyorsun? Benim elimde ne var? Ya benim elimde ne var? Ev sahibine yazacağım dememiş miydiniz? Evet, yazacağım. Dur bakalım. Her şey birden olmaz ki. İşte şimdi yazabilirsiniz. Şimdi? Şimdi mi? Yapılacak çok önemli işlerim var. Sen bu işleri odun kesmek gibi mi sanıyorsun yahu? Bir vuruşta olsun bitsin. Oblomov kalemi kurumuş hokkanın içinde çevirerek bak, işte bak, mürekkep de yok. Nasıl yazayım dedi. Zahar, durun içine biraz kıvas koyayım diyerek hokkayı aldı. Oblomov kağıt ararken çabucak odadan çıktı. Oblomov masanın üstünü, çekmecelerini araştırdı. Eyvah, kağıt da yok. Evet, yok. Ah şu Zahar. Nedir bu adamdan çektiğim? Zahar odaya girince, elbette zehirli bir adamsın. Hiçbir şeye baktığın yok ki. Bak, evde hiç kağıt yok. Biraz insaf edin İlya İliç. Ben de tanrı kuluyum. Bir zehirli lafı tutturdunuz. Ben ihtiyar efendimin zamanında doğdum, büyüdüm. O bana köpek yavrusu derdi. Kulaklarımı çekerdi. Fakat hiçbir zaman böyle sözler söylemezdi. Günahtır böyle kelime kullanmak. İşte kağıt, buyurun. Raftan yarım sayfalık gri bir kağıt alıp Oblomov'a uzattı. Oblomov kağıdı yere atarak, bu kağıda nasıl yazayım? Dün gece onunla bardağımı kapadım. İçine zehirli bir şey düşmesin diye. Zahar geri döndü ve duvara baktı. Peki, hadi neyse, ver bana, bir karalama yapayım da akşam Alexeyev temize çeker. İlya İliç masaya oturdu, çarçabuk yazmaya başladı. Sayın Bay, ne pis mürekkep dedi, bir daha aklını başında topla da işini temiz yap. Biraz düşündü, sonra yeniden yazmaya koyuldu. Evinizin ikinci katında işgal etmekte bulunduğum ve sizin içinde bazı tadilat yapmak niyetinde bulunduğunuz daire, benim yaşayış tarzıma ve uzun zaman bu evde oturmakla edindiğim ihtiyatlara uygundur. Uşağım Zahar Trofimov'dan öğrendim ki, siz kendisine söylemişsiniz ki, işgal ettiğim daire... Oblomov durdu ve yazdığını okudu. Olmadı dedi. İki defa bulunmak, İki defa da üst üste ki kullanmışım. Biraz mırıldanıp kelimelerin yerini değiştirdi. İşgal ettiğim eve aitmiş gibi oldu. Gene olmadı. Oblomov onu bir şekle soktu. Sonra keyleri bire indirmenin çaresini aradı. Bir kelimeyi sildi, tekrar koydu. Key'nin yerini 3 defa değiştirdi. Bu sefer de cümlenin anlamı bozuluyor ya da karşısına başka bir key daha çıkıyordu. Oblomov sabırsızlanarak, bu keylerden kurtulmak imkanı yok. Allah kahretsin bu mektubu. Böyle saçma şeylerle kafamı patlatacak değilim ya. İş mektupları yazamıyorum artık. Bak saat 3'e gelmiş. Al mektubunu Zahar. Oblomov mektubu 4 parça ederek yere attı. Gördün mü? Diye sordu. Zahar parçaları toplayarak gördüm dedi. Gör de bir daha bana evden bahsetme. Nedir o elindekiler? Bunlar mı? Hesap pusulaları. Allah müstahakını versin. Sen beni öldüreceksin. Nedir bunlar? Çabuk söyle. Kasabın hesabı. 86 ruble 54 kapik. İlya İliç hayretle ellerini çarptı. Aklını mı kaybettin? Yalnız kasaba bu kadar borç olur mu? Tabii 3 ay para vermezseniz borç birikir. Her şey burada yazılı, yalan yok. Zehirlisin, zehirli. Ne kadar da sığır eti almışsın. Bir işine yarasa bari, şişmanladığın da yok. Ben yemedim ya. Yo, hiç yer misin? Yediğim de çok görüyorsunuz değil mi? İşte alın, kendiniz bakın. Zahar hesapları Oblomov'a uzattı. İlya İliç yağlı defterleri eliyle iterek can sıkıntısıyla daha ne borcumuz var diye sordu. Ekmekçiyle manava 121 ruble 18 kapik. Oblomov aklı başından giderek mahvolduk. Rezalet, öküz müsün nesin? Bu kadar sebze yenir mi? Zahar iyice sırtını çevirerek acı acı. Hayır, ben zehirli bir insanım. Mihail Andreyevich'i bu kadar misafir etmeseydiniz masrafınız daha az olurdu. Peki ne ediyor hepsi? Hesapla. İlya İliç kendisi de hesaplamaya başladı. Zahar hesabı parmaklarıyla yapıyordu. Oblomov, ne oluyor bu hesaba? Her sefer başka bir şey çıkıyor. Sen ne buldun? 200 değil mi? Zahar, durun bekleyin biraz diyerek gözlerini kapadı ve mırıldanmaya başladı. 8 onumuzla 10 onumuz, 18 ile 2 onumuz, senin dünyada bitireceğin yok. Haydi git de bana hesapları yarın getirirsin. Kağıdı mürekkebi de unutma. Bu ne kadar borç? Kaç defa söyledim borçları sık sık ödeyelim diye. İlla da hepsini birden verecek. Ne adam. Zahar hesaplarını bitirerek 205 ruble 72 kapik. Lütfen parayı verin. Baş üstüne. Derhal. Beklesin biraz be. Yarın veririm. Ama İlya İliç istiyorlar. Hadi. Hadi git başımdan. Yarın dedim. Yarın alırsın. Git yerine otur. Çalışacağım. Yapacak daha önemli işlerim var. İlya İliç koltukta ayaklarını altına alıp oturdu. Tam düşünceye dalmak üzereyken kapının çıngırağı çaldı. İçeriye kısa boylu, göbekli, sarı benizli, tepesi ayaz fakat ensesi sık siyah saçlarla kaplı bir adam girdi. Yuvarlak tertemiz başı fil dişi gibi parlıyordu. Gözlerinde çekingen bir ifade, gülüşünde manalı bir incelik vardı. Her şeye alçak gönüllü bir resmilik ve derin bir dikkatle bakıyordu. Bir dokunuşta bir cümle kapısı gibi açılan rahat, geniş ve yepyeni bir elbise giymişti. Camaşırları da başı gibi pırıl pırıldı. Sağ elinde siyah taşlı iri bir yüzük vardı. Oblomov bir elini misafire uzattı, öbür eliyle de bir iskemle çekip, ''Buyurun doktor, sizi böyle hangi rüzgar attı?'' dedi. Doktor alaylı alaylı, ''Baktım ki hep iyisiniz, beni çağıracağınız falan da yok, kalktım kendim geldim.'' ''Yok yok, mahsus söylüyorum.'' Sizin üst kattaki komşuya gelmiştim. Geçerken uğradım. Teşekkür ederim. Komşum nasıl? 4-5 hafta dayanabilir. Belki de sonbahara kadar. Ciğerler bitmiş. Akıbeti malum. Siz nasılsınız? İlya İliç mazlum mazlum boynunu büküp, çok fenayım doktorcum diye cevap verdi. Ben de sizi çağırmak niyetindeydim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Midemde bir ağırlık hissediyorum. Yanmalar duyuyorum. Zor nefes alıyorum. Oblomov sızlandı durdu. Doktor nabzını tutarak vereyim bakayım elinizi dedi. Sonra bir an gözlerini kapadı. Öksürüyor musunuz? Geceleri bilhassa yemekten sonra. Çarpıntı, baş ağrısı falan hissediyor musunuz? Buna benzer bir takım sorular daha sorduktan sonra doktor başını yere eğdi ve derin bir düşünceye daldı. Birkaç dakika sonra başını kaldırarak kesin bir ifadeyle eğer bu şartlar içinde 3 ay daha yaşayacak olursanız bu iklimde böyle boyuna yatarak bu yağlı ağır yemekleri yemekle devam edecek olursanız çok sürmez sekteyi kalpten ölürsünüz. Oblomov ürperdi. Ne yapayım öyleyse söyleyin Allah aşkına. Herkes ne yapıyorsa onu. Yabancı ülkelere yolculuğa çıkın. Oblomov şaşkınlıkla yolculuğa mı diye bağırdı. Öyle ya, ne var? İnsaf doktor, yolculuk yapmama imkan var mı? Oblomov yolculuğa, yolculuğa diyerek çevresine bakındı. Ne gibi bir engel var? Ne gibi mi? Her türlüsü var. Paranız mı yetmiyor? Oblomov bu kadar güzel bir bahaneyi dünyada bulamazdı. Hemen üstüne atıldı. Elbette diye haykırdı. Baksanıza şu kahyanın yazdıklarına. Mektup nerede? Hey Zahar! Doktor sözünü kesti. O beni ilgilendirmez. Benim ödevim size muhtaç olduğunuz hava değişimini salık vermek. Güzel, çok güzel öğüt. Ama beni nereye götürmek istiyorsunuz? Ne yapacağım orada? Ya Kissingen'e ya da Ems'e içmelere gidin. Haziran'la Temmuz'u orada geçirin. Sonra yukarılara doğru çıkarsınız. Mesela İsviçre'ye ya da Tirol'e. Üzüm kürü için. Orada Eylül'ü Ekim'i geçirin. İlya İliç yavaşça Tirol'e diye tekrarladı. Ondan sonra artık kurak bir iklime gidebilirsiniz. Mesela Mısır'a. Oblomov içinden daha da neler dedi. Sıkılmak, üzülmek yok. Evet, dile kolay. Sizin kahyanızdan mektup aldığınız yok. Fazla düşünmek yok. Düşünmek de mi yasak? Ya çiftliğin düzenleme planı ne olacak? Odun muyum ben? Ben orasına karışmam. Görevim yalnızca sizi uyarmaktır. Kendinizi hiçbir şeye fazla vermemelisiniz. İyileşmeniz gecikir. At gezintileri, dans, açık havada yormayacak beden hareketleri, hoş konuşmalar, özellikle bayanlarla. Kalbiniz yalnız tatlı, hafif duygularla çarpmalı. Oblomov başını eğmiş dinliyordu. Daha da diye sordu. Sonra okumadan, yazmadan vazgeçmelisiniz. Güneye karşı bir köşk kiralayın. Çevrenizde bol bol çiçek, müzik, kadın olsun. Yemeklerim nasıl olacak? Et yemeklerinden ve hamur işlerinden kaçınmalısınız. Hafif çorbalar, sebzeler. Yalnız dikkat etmelisiniz. Kolera var. Günde 8 saat yürüyebilirsiniz. Bir tüfek alın. Oblomov, aman Allah'ım diye haykırdı. Sonra kışın Paris'e gidin. Oranın çılgın hayatına karışıp eğlenin. Hiçbir şey düşünmeyin. Tiyatrolara, danslara, maskeli balolara gidin. Şehir dışına çıkın. Çevrenizde dostlar, gürültüler, kahkahalar eksik olmasın. Oblomov öfkesini zor tutarak, başka emriniz dedi. Doktor biraz düşündü. Deniz havasında deneseniz fena olmaz. İngiltere'den bir gemiye binerek Amerika'ya gidersiniz. Doktor ayağa kalktı, gitmeye hazırlandı. Bütün bu dediklerimi harfi harfine yapınız. Oblomov onu uğurlarken alaycı bir edayla, "Oo, hiç şüpheniz olmasın, hiçbirini kaçırmayacağım." Doktor gidince Oblomov pek acınacak bir hale düştü. Gözlerini kapadı, ellerini yüzüne götürerek sandalyesinde büzüldü. Hiçbir şey görmeden, hiçbir şey duymadan böylece oturdu kaldı. Arkasından ürkek bir ses çağırdı. İlya İliç, ne var? Ev sahibinin vekiline ne söyleyeceğim? Ne hakkında? Taşınma meselesi canım. Oblomov hayretle, yine mi tutturdun? Peki ama ben ne yapayım İlya İliç, insaf edin. Zaten yaşamam yaşamak değil, bu sıkıntılar beni öldürecek. Hayır, sen bu taşınmaktan bahsetmeye devam edersen asıl ölecek benim. Duymadın mı doktorun söylediklerini? Zahar söyleyecek bir şey bulamadı. Ama öyle bir of çekti ki göğsündeki atkının uçları havalandı. Oblomov tekrar, maksadın beni öldürmek değil mi? Benden bezdin artık değil mi? Söylesene. Konuşmanın aldığı bu acıklı durumdan şaşıran Zahar, Allah saklasın, doyasıya yaşarsınız inşallah. Sizin kötülüğünüzü isteyen kim? Sen. Ben sana taşınmaktan bahsetmeyeceksin demiştim. Oysa sen günde 5 defa bunu bana hatırlatıyorsun. Anlamıyor musun? Sağlığımı bozuyorsun. Zaten berbat bir durumdayım. Zahar heyecandan titreyen bir sesle, "Hayır efendim, benim demek istediğim yani ne diye taşınmayalım?" dedi. Oblomov koltuğu Zahar'a doğru çevirdi. "Ne diye mi taşınmayalım? Senin dünyadan haberin yok. Taşınmanın ne demek olduğunu acaba hiç düşündün mü? İmkanı yok, düşünmemişsindir." Zahar bu konuşmanın acı sahnelere dökülmesinden çekinerek efendisinin her söylediğini kabul etmeye razıydı. Yumuşak bir sesle, "Hayır, herhalde düşünmemişimdir." "Düşünmedinse dinle. O zaman taşınabilir miyiz, taşınamaz mıyız anlarsın. Taşınmak ne demektir biliyor musun? Taşınmak demek, efendinin bütün gün sokaklarda dolaşması, sabahtan akşama kadar elbisesini sırtında taşıması. Peki ne olur çıkarsanız, niçin bütün gün dışarıda kalamazmışsınız? Evde oturmak sağlığa zararlı bir şey. Halinize baksanıza. Evvelce bir salatalık gibi tazeyken, şimdi evde otura otura neye döndünüz? Biraz sokaklarda dolaşsanız, insanlara, öteye beriye bir baksanız. Hadi bırak bu saçmaları da ben sana ne söylüyorum onu dinle. Sokaklarda dolaşacağım. Söylediği söze bak. Zahar ateşlenerek devam etti. Tabii ya, sahi söylüyorum. Korkunç bir canavar gelmiş diyorlar. Gidip onu görebilirsiniz. Tiyatroya, bir maskeli baloya gidebilirsiniz. Biz de siz yokken evi taşırız. Bırak bu budalaca lafları. Demek ki sen efendinin rahatını böyle düşünüyorsun. Bütün gün sokaklarda dolaşacakmışım. Nerede yemek yiyeceğim? Yemekten sonra nerede uzanıp kestireceğim? Bunları düşündüğün yok. Bensiz taşınabilirlermiş. Ben bakmayacak olursam her şeyin altı üstüne gelir. Ben bilirim taşınma ne demektir. Oblomov gittikçe artan bir coşkunlukla konuşuyordu. Taşınmak demek gürültü patırtı demektir. Bütün eşya döşemenin üstüne yığılır. Bavullar, pipolar, resimler, kitaplar, hiç ortada yokken meydana çıkmış şişeler, kanepe arkalığı daha neler. Aman şu kırılmasın, aman bu kaybolmasın diye her şeyin üstüne titreyeceksin. Eşyanın yarısı burada, yarısı arabada veya yeni evde. Tütün içmek istersin, pipoyu eline alırsın, bakarsın tütün gitmiş. Oturmak istersin, oturacak yer bulamazsın, her şey toz içindedir. Neye dokunsan üstün başın berbat olur. Yıkanmak istersin, yıkanamazsın. Senin gibi elleri kirli dolaşırsın. Zahar köseleye dönmüş ellerini uzatarak, ellerim temiz benim dedi. Oblomov yüzünü çevirdi. Dur gösterme bari şunları. İnsan susayacak olur, sürahiyi bulur, bardak bulamaz. Zahar sakin sakin, sürahiden de pekala içilebilir dedi. Evet sana göre hava hoş. Ortalığı süpürmesen de olur. Her şeyi toz içinde bıraksan da olur. Halıları silkmesen de olur. Taşınacağımız evde en aşağı 3 gün perişanlık devam edecek. Hiçbir şey yerinde olmayacak. Resimler yerde sürünecek. Lastikler yatağın üstünde. Ayakkabılar, çay kutusu, krem kutusu bir arada. Koltuğun biri parçalanmış, bir tablonun camı kırılmış, kanepe lekeler içinde. Aradığın hiçbir şey bulamazsın. Kimse nerede olduğunu bilmez. Ya kaybolmuştur ya da öteki evde kalmıştır. Hadi bakalım git orada ara. Evet, 5-10 defa gidip gelmek gerek, doğru. Ya, bak sen de biliyorsun. Yeni evde sabahleyin kalkmak bir felakettir. Su yoktur, kömür yoktur, kışın donarsın, odalar hep buz gibidir. Yakacak odun bulamazsın. Gidip ötekinden birikinden odun istersin. Oda komşusuna bağlı. Allah kötüsüne düşürürse insana bir bardak su bile vermezler. Nerede kaldı ki odun verecekler? Gördün mü ya? Sana kalsa taşınma bir günde olur biter. Hayır, bunun sıkıntısı en az 15 gün sürer. Her şey yerleşti bitti sanırsın. Bir de bakarsın gene iş çıkar. Perdeler takılacak. Resimler asılacak. Öldürür insanı bunlar. Hayatını zehir eder. Ya masraflar? 8 yıl önce taşınmak için 200 ruble harcamıştık. Bugünmüş gibi hatırlıyorum. Çocuk oyuncağı değil bu iş. Sen ne söylüyorsun? Sonra yeni evde insan kendini ne kadar yabancı bulur. Alışıncaya kadar bir hayli zaman geçer. Yeni bir yerde en az 5 gün uyku uyuyamam ben. Kalktığım zaman karşıdaki marangoz dükkanının yerinde başka bir şey görünce ne fena olurum kim bilir. Yemekten önce bizim kesik saçlı ihtiyar kadın penceresinde görünmezse içimde bir eksiklik duyarım. Anladın mı şimdi efendinin ne hallere düşürmek istediğini? Anladım anladım. Ne diye açtın bu konuyu öyleyse? Hiç kimse dayanamaz bu sıkıntıya. Başkalarının canı da bizimki gibi can değil mi canım? Onlar nasıl taşınıyorsa biz de öyle taşınırız. İlya İliç sandalyesinden fırlayıp hayretle bağırdı. Ne? Ne? Ne dedin? Zahar efendisinin niçin bu kadar afalladığını anlamayarak utandı, sustu. İlya İliç dehşet içinde tekrarladı. Başkalarının canı da bizimki gibi canmış. Şunu söylediği lafa bak. Demek sen beni başkalarından hiç ayırt etmiyorsun öyle mi? Kendini hakarete uğramış sayan Oblomov bunu söylerken Zahar'ın önünde alaylı alaylı eğiliyordu. Aman İlya İliç ben başkalarından farkımız yok demedim ki. Oblomov kapıyı göstererek defol karşımdan diye bağırdı. Gözüm görmesin seni. Başkaları ha? Zahar derin bir ah çekerek çıktı. Odasına çekilip yerine otururken ne hayat yarabbi diye homurdandı. Oblomov da kendi kendine söyleniyordu. Ah Tanrım. Sabahımı faydalı bir işe vereyim dedim. Bütün günümden hayır kalmadı. Kimin yüzünden? Kendi uşağımın yüzünden. Sadık, emektar uşağımın yüzünden. Söylediği söze bak. Nasıl söyler bunu? Oblomov'un öfkesi bir türlü yatışmıyordu. Yattı, kalktı, odanın içinde gitti, geldi, tekrar yattı. Zahar'ın onu başkalarıyla bir tutmasını bir türlü hazmedemiyordu. Başkaları sözünü evirdi çevirdi. Kendisini başkalarıyla karşılaştırdı ve Zahar'ın sözündeki hakaretin ağırlığını tarttı. Acaba Zahar bu sözü bile bile mi söylemişti? Gerçekten efendisini başkalarından farklı görmüyor muydu? Yoksa bu sözü düşünmeden mi söylemişti? Evet, olabilir. Ama ne olursa olsun bu söz onuruna dokunuyordu. Zahara başkalarıyla kendi arasındaki farkı göstermeye, ona söylediği sözün ağırlığını anlatmaya karar verdi. Vakarlı bir sesle, "Zahar!" diye bağırdı. Zahar sesi işitince yerinden her zamanki gibi gürültüyle atlamadı. Öteye beriye sürtünerek yavaşça indi. Kabahati keşfedilmiş bir köpek gibi azar işitmeye hazırlanarak istemeye istemeye kapıya yürüdü. Kapıyı yarı açtı. İçeriye girmeyi bir türlü göze alamıyordu. İlya İliç, "Gir!" dedi. Kapı kolayca açılabilirdi. Ama Zahar içeriye giremiyormuş gibi haller takınarak kapı aralığında durdu. Oblomov yatağın kenarına oturmuştu. Tekrar çağırdı. "Buraya gel." Zahar güçlükle ilerledi. Arkasından kapıyı hemen kapadı. Sırtını dayayıp durdu. İlya İliç yanında bir yer göstererek "Buraya!" diye bağırdı. Zahar yarım adım daha atarak efendisinin gösterdiği yerden 5-6 adım uzakta durdu. Oblomov "Daha yakına gel!" dedi. Zahar adım atar gibi yaparak vücudunu oynattı. Ayağıyla yere vurdu. Yine olduğu yerde kaldı. İlya İliç, Zahar'ı daha yakına getiremeyeceğini anlayınca sustu. Bir süre ona sitem dolu gözlerle baktı. Bu sessiz bakıştan sıkılan Zahar, efendisini görmezlikten geliyordu. Yüzünü her zamankinden daha fazla yana çevirmiş, efendisine göz ucuyla bile bakmıyordu. Sol tarafta bir yere gözlerini dikmişti. Orada çoktandır tanıdığı bir şey gördü. Resimlerin çevresinde bir örümcek, ağının içinden ona canlı bir sitem halinde bakıyordu. İlya İliç sakin, vakur bir edayla "Zahar," dedi. Zahar cevap vermedi. "Peki ne istiyorsun? Başka bir Zahar'ı mı çağırıyorsun? İşte ben buradayım," der gibi bir hali vardı. Efendisine bakmadan gözlerini soldan sağa çevirdi. Orada toz içinde bir aynada kendisini gördü. Somurtkan ve çirkin bir yüz, sanki sisler arasından kendisine sert sert bakıyordu. Çok gördüğü bu kasvetli manzaradan gözlerini çekti. Bir an efendisine bakmaya karar verdi. Gözleri karşılaştı. Zahar efendisinin gözlerindeki siteme dayanamadı. Önüne baktı. Önünde de toz ve leke içindeki halıda efendisinin hizmetine gösterdiği çabanın hüznünü, bir eserini daha gördü. İlya İliç içten gelen bir sesle "Zahar!" diye tekrarladı. Zahar yarı duyulur bir sesle "Buyurun efendim," dedi ve dokunaklı bir söylemin başlayacağını sezerek ürperdi. İlya İliç "Bana biraz kvas getir," dedi. Zahar geniş bir soluk aldı. Bir çocuk sevinciyle büfeye atıldı, kvas getirdi. İlya İliç kvası içtikten sonra bardağı elinde tutarak tatlılıkla "Ne düşünüyorsun bakalım? Yaptığını beğenmedin değil mi?" Zahar'ın yüzündeki somurtkanlık bir an çözüldü. Yüzünü bir pişmanlık ifadesi aydınlattı. İçinde efendisine karşı iyi duygular uyanmaya başladı. Ve birdenbire gözlerinin içine baktı. İlya İliç sordu. "İşlediğin kusurun farkında mısın?" Zahar, "Ne yaptım acaba? Herhalde kalbini kıracak bir şey. Böyle konuşmaya başladı mı insanın ağlayacağı geliyor," diye düşünerek en alçak sesiyle, "Vallahi İlya İliç, ben bir şey söylemedim. Sadece..." Oblomov sözünü keserek "Dur," dedi. "Yaptığını gerçekten anlamıyor musun? Al şu bardağı masaya koy da cevap ver." Ne yaptığını anlamayan Zahar bir türlü cevap veremedi. Ama efendisine saygıyla baktı. Hatta hatasını anlamış gibi başını önüne eğdi. Zehirli bir adam olduğunu artık nasıl inkar edebilirsin? Zahar yine bir şey söylemedi. Yalnız gözlerini 2-3 defa kırptı. İlya İliç Zahar'ın perişan halinden zevk duyarak ona dik dik baktı ve yavaş yavaş "Efendinin kalbini kırdın Zahar." Zahar üzüntü içinde ne yapacağını bilmiyordu. "Kırdın değil mi? Kırdın.